Ayrım 62.
Planlı bir ekonomi kurmaya istekli olan pek çok 3. dünya ülkesi vardı. Onların bu tercihi ise genellikle Batı yardımının kesilmesine sebep oluyordu. Tüm bunlar bir araya gelerek Rus dış politikasının belirgin bir biçimde dışarıya doğru atılımını sağladı. Bu atılım çok kesin olarak 1953 aralığında Hindistan'la imzalanan ticaret anlaşmasıyla başladı. Anlaşma pek elverişli bir biçimde Başkan Yardımcısı Nixon'ın Yeni Delhi gezisine rastlamıştır. 1955'te Bilayi Çelik Fabrikası'nı yapma önerisiyle daha sonra da büyük askeri yardımlarla sürdü. Bu Rusya ile en önemli 3. dünya gücü arasında kurulan bir bağdı. Aynı anda hem Amerikalıları hem Çinlileri kızdırdı ve Bağdat Paktı'na üyeliği yüzünden Pakistan'a verilen bir ceza oldu. Hemen hemen aynı sıralarda 1955-1956 yıllarında SSCB ve Çekoslovakya Mısır'a yardım etmeye başlayarak Asvan Barajı'na para verme konusunda Washington'ın yerini aldılar. Sovyetler Irak, Afganistan ve Kuzey Yemen'e de borç verdi. Gana, Mali ve Gini gibi emperyalizme açıkça karşı olan Afrika devletleri de Moskova'dan teşvik gördüler. SSCB 1960'ta Latin Amerika'daki büyük atılımı gerçekleştirerek Castro Kübası'yla ilk ticaret anlaşmasını imzaladı. Daha o zamandan bu duruma sinirlenen Birleşik Devletler'le arası bozuluyordu. Tüm bunlar Kruşçev'in düşmesiyle değişmeyen bir düzen yarattı. Emperyalizme karşı gürültücü bir propaganda kampanyası açmış olan SSCB, çok doğal olarak sömürgelikten yeni kurtulan her ulusa dostluk anlaşmaları, ticari krediler, askeri danışmanlar ve bunlara benzer şeyler öneriyordu. Rusya, Orta Doğu'da BD'nin İsrail'e verdiği destekten de yararlanmayı bildi. Söz gelimi bu yolla 1960'lı yıllarda Suriye'ye, Irak'a ve Mısır'a yaptığı yardımları arttırmıştır. Kuzey Vietnam'a askeri ve ekonomik yardım sunarak ün ve saygınlık kazandı. Çok uzaklardaki Latin Amerika'da bile milliyetçi özgürlük hareketlerine olan bağlılığını ilan ediyordu. Dünya çapında nüfuz kazanmak için yaptığı bu mücadelede SSCB Stalin'in panoid temkinliğinden bu yana bir hayli yol almış durumdaydı. Ama Washington ve Moskova arasında yerkürenin geri kalan yanının ilgisini kazanmak için sürdürülen bu yarışma, anlaşmalar, krediler, silah ihracatı yardımıyla nüfuz sağlamak için süren bu kapışma, uluslararası meselelerde önem taşıyan her şeyin Birleşik Devletler ve SSCB'nin birbirine karşı olan iki Schwerpunkt. Schwerpunkt, merkezi ağırlık, çevrenin notu. Çevresinde döndüğü iki kutuplu bir dünyanın gerçekten ortaya çıktığı anlamına mı geliyordu? Bir Dulles ya da Molotov'un bakış açısından dünya gerçekten de böyle bir biçime sahipti. Ama gene de bu iki blok yarı kürenin her yerinde ve 1941'de ikisi içinde bilinmez olan bölgelerde yarışırken oldukça değişik bir eğilimle karşılaşıyorlardı. Çünkü tam bu sıralarda bir üçüncü dünya olgunluk dönemine erişiyordu ve bu dünyanın üyelerinden çoğu geleneksel Avrupa imparatorluklarının denetimini nihayet üzerlerinden atmış oldukları için uzak bir süper gücün doğrudan uyduları haline gelmeyi isteyecek bir ruh yapısında değildiler. Böyle bir süper güç onlara yararlı olacak ekonomik ve askeri yardımı sağlasa bile. Aslında olan şuydu ki 20. yüzyıl güç politikalarındaki önemli bir eğilim, yani süper güçlerin yükselişi, bir başka daha yeni eğilimle etkileşim içine giriyordu. Dünyanın politik açıdan bölünmesiyle 1900 dolaylarında egemen olan sosyal Darwinci ve emperyalist hava içinde tüm gücün sayıları giderek azalan dünya başkentlerinde yığılmakta olduğunu düşünmek kolaydı. Ama Batı emperyalizminin kendini bilmezliği ve hırsı, kendi kendisini yok edecek tohumları da içinde taşıyordu. Cecil Rhodes'un ya da Panslavların ya da Avusturya-Macaristan askeri yetkililerinin abartılı milliyetçiliği, Boerler, Polonyalılar, Finliler arasında tepkilere yol açmıştı. Almanya ve İtalya'da birlik sağlanması ya da müttefiklerin 1914'te Belçika'ya yardım kararını haklı çıkarmak için yayılan ulusların kendi kaderlerini kendilerinin belirlemesine ilişkin görüşler, durmak nedir bilmeden doğuya ve güneye doğru Mısır'a, Hindistan'a, Çin Hindi'ne sızdı. Britanya, Fransa, İtalya ve Japon imparatorlukları 1918'de merkezi güçler karşısında zafer kazandıkları ve Wilson'ın 1919'da yeni bir dünya düzeni konusundaki görüşlerini engelledikleri için bu milliyetçilik kımıldanışları ancak seçici bir tutumla teşvik edildi. Avrupalı oldukları ve böylece uygarlaşmış sayıldıkları için Doğu Avrupa halklarına kendi kaderlerini belirleme hakkını vermek iyi bir şeydi. Ama bu ilkeleri emperyalist güçlerin topraklarını genişlettikleri ve bağımsızlık hareketlerini bastırdıkları Orta Doğu'ya, Afrika'ya ya da Asya'ya yaymak iyi bir şey değildi. Bu imparatorlukların 1941'den sonra Uzak Doğu'da yerle bir olmaları, savaş geliştikçe bağımlı başka toprakların ekonomilerinin seferber edilişi ve insan gücünün savaş için kullanımı, Atlantik bildirgesinin ideolojik etkileri ve Avrupa'nın gerileyişi bir araya gelerek 1950'lere gelindiğinde artık 3. Dünya diye adlandırılan oluşumu gerçekleştirecek güçlerin serbest kalmasına yol açtılar. Bu dünyanın bir 3. Dünya olarak adlandırılmasının sebebi gerçekten de hem Amerikan egemenliği hem Rus egemenliği altında bulunan bloktan farklılığı konusunda ısrarcı olmasıydı. Ancak böyle bir şey Nisan 1955'te ilk Bandung konferansında bir araya gelen ülkelerin süper güçlerle hiçbir bağları ya da onlara hiçbir yükümlülükleri olmadığı anlamına gelmiyordu. Söz gelimi Türkiye, Çin, Japonya ve Filipinler konferansa katılanlar arasındaydı ve bunlar için bağlantısız terimini kullanmak yanlış olurdu. Öte yandan hepsi de sömürgeciliğin daha çok ortadan kaldırılması, Birleşmiş Milletler'in dikkatini soğuk savaş geriliminden başka konulara da vermesi ve ekonomik açıdan hala beyaz adamların egemenliği altında bulunan bir dünyayı değiştirecek önlemler alınması konularında ısrar ediyordu. 1950'lerin sonlarında ve 1960'ların başlarında sömürgeciliği ortadan kaldırmak sürecinin ikinci aşaması gerçekleşince, 3. Dünya Hareketi'nin ilk üyeleri arasına 10 yıllar ya da 100 yıllar boyu yabancı boyunduruğu çekmiş olmalarına içerleyen ve bağımsızlığın kendilerini bir sürü ekonomik sorunla karşı karşıya bırakması gibi katı bir gerçekle baş etmeye çalışan çok sayıda yeni üye de katıldı. Sayılarındaki çok büyük artışlar sayesinde artık Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na egemen olmaya başlayabilirlerdi. Başta 50 ülkeden, bunlar büyük ağırlıkla Avrupa ve Latin Amerika ülkeleriydi, oluşan BM, pek çok yeni Afrikalı, Asyalı üyesiyle düzenli olarak 100'ün epey üzerinde üyeye sahip bir teşkilat haline geldi. Bu durum Güvenlik Konseyi daimi üyeleri olan ve veto hakkı bulunan büyük güçlerin eylemlerini kısıtlamadı. Bunlar ihtiyatı elden bırakmayan Stalin'in üzerinde ısrar ettiği koşullardı. Ama şu da vardı ki, iki süper güçten biri dünya kamuoyuna seslenmek isterse, nitekim Birleşik Devletler 1950 yılında Güney Kore'ye Birleşmiş Milletler yardımı sağlamak için bunu yapmıştı. Üyeleri, Washington ve Moskova'nın başlıca kaygılarını paylaşmayan bir kesimin onayını almak zorundaydı. Büyük ölçüde 1950'li ve 1960'lı yıllarda sömürgeciliğin kaldırılması konusu ve az gelişmişliğe son verme çağrıları ağır bastığı ve bunlar da Rusların ustaca benimsedikleri davalar olduğu içindir ki, 3. Dünya'nın oyu 1956 Süveyş bunalımından daha ileriki tarihlerde beliren Vietnam, Orta Doğu savaşları, Latin Amerika ve Güney Afrika sorunlarına kadar belirgin bir biçimde Batı aleyhtarı bir nitelik taşıdı. Bağlantısız ülkelerin resmi zirvelerinde bile giderek daha çok ağırlık verilen konu sömürgecilik aleyhtarlığıydı ve bu toplantıların yapıldığı yerler 1961'de Belgrad, 1964'te Kahire ve 1970'te Lusaka, Avrupa merkezci konulardan uzaklaşmayı simgeliyordu. Dünya politikasının gündemi artık yalnızca en büyük askeri ve ekonomik kudrete sahip güçlerin elinde değildi. İlk bağlantısızlık savunucularının en göze çarpanları Tito, Nasır, Nehru bu değişimi simgeliyorlardı. Yugoslavya'nın Stalin'den kopup daha 1948'de Kominform'dan çıkarılmıştı. Bir Rus istilasına uğramadan bağımsızlığını sürdürebilmesi olağanüstü bir şeydi. Stalin'in ölümünden sonra kararlılıkla sürdürülen bir politikaydı bu. İlk bağlantısızlar zirvesinin Belgrad'da toplanması da boşuna değildi. Nasır 1956'da İngiltere, Fransa ve İsrail ile çatışmasından sonra tüm Arap dünyasında ün kazanmıştı. Batı emperyalizmini yaman bir dille eleştiriyordu ve Sovyet yardımını isteyerek kabul etti. Ancak Moskova'nın kuklası da değildi. Nasır kendi ülkesine çıkardığı komünistlere kötü davranıyordu ve 1959-1961 arasında radyo ve basında güçlü bir Sovyet aleyhtarı propaganda kampanyası başlatıldı. Pan-Arabizm, özellikle de aşırı İslam tutuculuğu, Tanrı tanımaz materyalizmle doğal olarak bağdaşacak şeyler değildi. Yerel Marksçı aydınlar bu ikisini kaynaştırmaya çabalasalar da, uzun süredir ılımlı bağlantısızlıkların simgesel lideri olan Hindistan'a gelince, Çin-Hindistan ve Pakistan-Hindistan çatışmalarından sonra yeni boyutlara ulaşan ve sürekli olarak verilen Sovyet ekonomik ve askeri yardımı, Nehru'yu Rusların başka yerlerdeki eylemlerini eleştirmekten ve Hindistan Komünist Partisi'ne karşı fazlasıyla kuşkucu olmaktan alıkoymuyordu. Nehru'nun İngilizlerin Süveyş'teki politikasına yönelttiği suçlamalar, onun büyük güçlerin dışarıda yaptıkları tüm müdahaleler karşısındaki hoşnutsuzluğundan ileri geliyordu. Bu yıllarda pek çok yeni devletin uluslararası topluluğa katılması ve Rusya'nın yerel koşulları bilmeden bunları batıdan uzaklaştırma hevesi yüzünden Rusların diplomatik kazançları çoğu kez kayıpları ile birlikte gidiyordu. Bunların arasında en çarpıcı örnek Çin'in kendisi olmuştur. Bu konu aşağıda tartışılacaktır ancak başka pek çok örnek de vardı. Irak'taki rejimin 1958'de değişmesi, Rusya'nın bu Arap devletinin dostu olarak görünmesine ve ona borç verme önerisinde bulunmasına imkan vermişti. Ama 4 yıl sonraki Bağızcı darbe buradaki Komünist Partisi'ni kanlı bir biçimde sindirmişti. Moskova'nın Hindistan'a yaptığı yardımı sürdürmesinin Pakistan'ı öfkelendirmesi kaçınılmazdı. Bunlardan birini kaybetmeden öbürünü memnun etmenin yolu yoktu. Burma'da ilk zamanlar umut veren bir başlangıç yapılmış ancak bu ülke tüm yabancılara yasaklama getirince iflasa uğramıştı. Endonezya'da işler daha da kötüydü. Sukarno hükümeti Rusya'dan ve Doğu Avrupa'dan büyük oranlarda yardım aldıktan sonra 1963'te Moskova'dan uzaklaşıp Pekin'e yöneldi. Endonezya ordusu bundan 2 yıl sonra Komünist Partisi'ni büyük bir vahşetle ortadan sildi. Gani'deki Sekou Touré yerel bir greve karıştığı gerekçesiyle Rus elçisini ülkesine geri yolladı ve Küba füze bunalımı sırasında Sovyetlerin özellikle genişlettikleri Konaki'deki havalimanını Sovyet uçaklarının yakıt almak için kullanmalarına izin vermedi. Rusya'nın 1960 Kongo bunalımında Lumumba'yı desteklemesi Touré'nin beklentilerini boşa çıkardı ve Lumumba'nın yerine geçen Mobutu Sovyet elçiliğini kapadı. Bu tür tersliklerin en çarpıcı örneği ve Sovyet nüfuzuna indirilen önemli bir darbe, 1972'de Sedat 2100 Rus danışmanı Mısır'dan çıkardığı zaman görülmüştür. O halde 3. Dünya ile ilk 2 dünya arasındaki ilişki karmaşık ve değişken bir ilişkiydi. Kuşkusuz sürekli olarak Rus yanlısı olan ülkeler, Küba, Angola ve büyük ölçüde kendilerini komşularının tehdidi altında hissettikleri için kuvvetle Amerika yanlısı olanlar da, Tayvan, İsrail vardı. İlk dönemlerde Tito'nun açtığı yolu izleyerek bağlantısız olmaya iştenlikle çalışan bazı ülkelerde bulunuyordu. Başka kimi ülkelerde vardı ki kendilerine yardım verdiği için bir bloka yöneliyor ama haksız bağımlılığa şiddetle karşı çıkıyorlardı. Ve son olarak da 3. Dünya içinde Washington'ı ve Moskova'yı gafil avlayan devrimler, iç savaşlar, rejim değişiklikleri ve sınır çatışmaları sık sık oluyordu. Kıbrıs'ta, Ogaden'de, Hint-Pakistan sınırı boyunca ve Kampuçya'da, Kamboçya, baş gösteren yerel rekabetler süper güçleri sıkıntıya sokmaktaydı. Çünkü çatışan tarafların her biri onlardan yardım istiyordu. Önceki büyük güçler gibi hem Rusya hem Birleşik Devletler şu katı gerçekle baş etmek zorundaydılar. Evrenselci mesajları öbür toplumlar ve kültürler tarafından kendiliğinden kabul görecek değildi. İki kutuplu dünyada meydana gelen çatlaklar. 1960'lı yıllar 1970'li yıllara doğru ilerlerken gene de Washington-Moskova ilişkisinin dünya meselelerinde her şeyden önemli görünmeye devam etmesi için esaslı sebepler vardı. SSCB askeri açıdan Birleşik Devletler'e çok daha yakınlaşmıştı ama her ikisi de hala öbürlerinin hepsinden farklı bir çizgideydiler. Söz gelimi 1974'te savunma için Birleşik Devletler 85 milyar dolar, SSCB'de 109 milyar dolar harcıyordu ve bu toplamlar Çin'in harcamalarının 26 milyar dolar, 3 ve 4 katı ve önde gelen Avrupa devletlerinin harcadıklarının 8 ve 10 katıydı. BK 9.7 milyar dolar, Fransa 9.9 milyar dolar, Batı Almanya 13.7 milyar dolar ve sırasıyla 2 milyon ve 3 milyonu aşkın askerden oluşan Amerikan ve Rus silahlı kuvvetleri, Avrupa devletlerininkinden çok daha büyük ve 3 milyon askerlik Çin kuvvetlerinden çok daha iyi donanımlıydı. Her iki süper gücünde 5000'in üzerinde muharebe uçağı vardı ve bu sayı daha önceki büyük güçlerin sahip olduklarının 10 katından fazlaydı. Savaş gemilerinin toplam tonajı 1974'te Birleşik Devletler'inki 2.8 milyon ton, SSCB'ninki 2.1 milyon tondu. İngiltere'nin 370 bin ton, Fransa'nın 160 bin ton, Japonya'nın 180 bin ton ve Çin'in 150 bin ton çok ilerisindeydi. Ama en büyük eşitsizlik tablo 38'de görüldüğü gibi nükleer atışlı silahların sayısındaydı. Tablo 38, güçlerin nükleer atış araçları 1974. Kıtalar arası balistik füzeler BD 1.054, SSCB 1.575, İngiltere yok, Fransa yok, Çin yok. Orta menzilli balistik füzeler BD yok, SSCB 600, İngiltere yok, Fransa 18, Çin 80 kadar. Denizaltılara yerleştirilmiş balistik füzeler BD 656, SSCB 720, İngiltere 64, Fransa 48, Çin yok. Uzun menzilli bombardıman uçakları BD 437, SSCB 140, İngiltere yok, Fransa yok, Çin yok. Orta menzilli bombardıman uçakları BD 66, SSCB 800, İngiltere 50, Fransa 52, Çin 100. Her iki süper güç de öbürünü ve öbürüyle birlikte başka herkesi yok etmeye öyle yeterli hale gelmişti ki bu durum hemen mat ya da karşılıklı garantili yok etme, çılgın anlamına gelen mat kısaltmasını mutually assured destruction sözcükleri vermektedir, çevirenin notu, diye adlandırılmıştır. Nükleer silah yarışını çeşitli biçimlerde denetlemek için düzenlemeler oluşturmaya başladılar. Küba füze bunalımının ardından her iki tarafında bir başka kritik durumda iletişim sağlamasına imkan tanımak için doğrudan telefon hattı kuruldu. 1963'te yapılan ve atmosferde, su altında ve uzayda yapılacak denemeleri yasaklayan anlaşmayı Birleşik Krallık'ta imzaladı. Stratejik silahların sınırlandırılması antlaşması SALT 1 1971'de yapıldı. Bu anlaşma her iki tarafında sahip olabileceği kıtalar arası balistik füze sayısına kısıtlama getirdi ve Rusların bir antibalistik füze sistemi kurma çalışmalarını durdurdu. Söz konusu anlaşma 1975'te Vladivostok'ta genişletildi. 1970'li yılların sonlarında da bir SALT 2 antlaşmasına yönelik görüşmeler yapıldı. Bu 1979 Haziran'da imzalanmış ama BD Senatosunca hiçbir zaman onaylanmamıştır. Ancak çeşitli anlaşma önlemleri ve her iki tarafı da bu anlaşmalara iten özel ekonomik ve iç ve dış politik sebepler silah yarışını durduramamıştır. Olsa olsa bir silahın yasaklanması ya da sınırlandırılması kaynakların bir başka alana aktarılmasına yol açmıştır. SSCB 1950'lerin sonlarından itibaren silahlı kuvvetlerine ayırdığı ödeneği sürekli ve inatçı bir biçimde arttırdı. Amerikan savunma harcamalarının düzeni, Vietnam'da yapılan pahalı savaş, sonra da halkın bu tehlikeli serüvene karşı tepkisi yüzünden bozulmuştur. Ama eğilim uzun vadede hep daha yüksek toplamlara doğru olmuştur. Birkaç yılda bir yeni silah sistemleri eskilerine eklendi. Her iki tarafın roketlerine de birden fazla savaş başlığı takıldı. Füze taşıyan denizaltılar her iki tarafın donanmasına güç kattılar. Stratejik füzelerdeki kilitlenme, bu durum Avrupalılarda Birleşik Devletler'in batıya yönelik bir Sovyet saldırısına uzun menzilli Amerikan füzeleri fırlatarak karşılık vermeyeceği korkusunu uyandırmıştır. Çünkü bu karşılık Amerikan kentlerinin atom hücumuna uğramasına yol açabilecekti. Pershing 2 ve Rus SS-20'lerine bir karşılık olarak geliştirilen Cruise füzeleri gibi yeni tip orta menzilli ya da harekat alanı nükleer silah örneklerinin oluşturulmasına sebep olmuştur. Silah yarışı ve silah denetimine ilişkin çeşitli görüşmeler aynı madalyonun farklı yüzleriydi. Ama her iki yüzde Washington'ın ve Moskova'nın sahnenin orta yerinde kalmalarını sağladı. Öbür alanlarda da ikisi arasındaki rekabet çok önemli görünüyordu. Daha önce de değinildiği gibi Sovyetlerin 1960'dan başlayarak yaptıkları silah artırımının daha çok dikkat çeken özelliklerinden biri su üstü filosunda gerçekleştirilen muazzam büyüme idi. Fiziksel olarak giderek daha güçlü, füze taşıyan destroyerler ve kruvazörler, sonra orta boy helikopter gemileri, sonra da uçak gemileri yaptığı için coğrafi olarak da Sovyet donanması giderek daha çok sayıda gemiyi Akdeniz'e ve daha ötelere, sayıları çoğalmakta olan üslerden yararlandığı Hint Okyanusu'na, Batı Afrika'ya, Çin Hindi'ne ve Küba'ya gönderdiği için. Bu son gelişme Amerikan-Rus rekabetinin 3. Dünya içine doğru çok önemli bir uzantısını yansıtıyordu. Bunun da başlıca sebebi, Moskova'nın yabancı nüfuzunun o zamana kadar Batılıların tek elinde olduğu bölgelere de sokularak yeni bir başarı daha kazanmasıydı. Orta Doğu'da süren gerginlik ile 1967 ve 1973 Arap-İsrail savaşlarının, bu savaşlarda Amerika'nın İsrail'e gönderdiği silahlar belirleyici rol oynamıştır. Bir sonucu olarak çeşitli Arap devletleri Suriye, Libya, Irak, Moskova'dan yardım beklemeye devam ettiler. Güney Yemen ve Somali'deki Marksçı rejimler Rus donanmasına donanma üssü kolaylıkları sağlayarak ülkenin Kızıldeniz'de yeni bir deniz gücü varlığı haline gelmesine imkan verdiler. Ama genellikle olduğu gibi yapılan atılımlar aksiliklerle birlikte gidiyordu. Moskova'nın Etiyopya'yı gözle görülür biçimde tercih edişi Sovyet personeli ve gemilerinin 1977'de Somali'den çıkarılmalarına yol açtı. Bu aynı şeyin Mısır'da olmasından 1-2 yıl sonra meydana geliyordu. Ve Rusların bu alanda kaybettikleri ilerlemelere, Amerikalılar Umman ve Diego Garcia'daki varlıklarını arttırarak, Kenya ve Somali'de deniz üsleri kurma hakları elde ederek ve Mısır'a, Suudi Arabistan'a ve Pakistan'a daha çok silah göndererek karşılık verdiler. Ancak daha güneyde Angola'daki MPLA kuvvetleri de, MPLA 1950'li yılların başında oluşan Marksçı siyasi hareket çevirenin notu. Yapılan Sovyet-Küba askeri yardımı, Libya'da Sovyetlerden yardım gören Kaddafi rejiminin devrimi başka yerlere de taşımak için tekrar tekrar yaptığı girişimler ve Etiyopya'da, Mozambik'te, Geni'de, Kongo'da ve başka Batı Afrika devletlerinde Marksçı hükümetlerin bulunması, Moskova'nın global nüfuz mücadelesinin kazanmakta olduğu izlenimini veriyordu. Rusya'nın kendisinin 1979'da Afganistan'a yönelik askeri harekatı, bu tür yayılmanın Doğu Avrupa dışında 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk örneğiydi ve Küba'nın Nikaragua ve Grenada'daki solcu yönetimleri teşviki, Amerikan-Rus rekabetinin sınır tanımadığı yolundaki izlenimini pekiştirmiş ve Washington'ın ek karşı hareketler yapmasına ve savunma harcamalarını artırmasına yol açmıştır. 1980'e gelindiğinde yeni bir cumhuriyetçi yönetimin Sovyetler Birliği'ni kendisine ancak çok büyük savunma kuvvetleri ve ödünsüz politikalarla karşılık verilebilecek bir şer imparatorluğu diye suçlaması, John Foster Dulles döneminden bu yana pek bir şey değişmediğini gösteriyordu. Ancak Amerikan-Rus ilişkilerinin bu kadar ağırlıklı olmasına ve bu ilişkilerde 1960-1980 arasında görülen pek çok iniş çıkışlara rağmen, uluslararası güç sistemini önceki döneme göre daha az iki kutuplu yapan başka gelişmeler de olmuştu. Söz konusu olan yalnızca 3. Dünya'nın işleri daha karmaşık hale getirmek üzere ortaya çıkışı değildi. Bunun yanı sıra daha önce Moskova ve Washington egemenliğinde bütünlüğü olan iki blok gibi görünen sistemlerde de önemli çatlaklar meydana gelmişti. Bunlar arasında en kesin olan ve bugün bile tam olarak değerlendirilemeyecek yankılar yaratan SSCB Komünist Çin bölünmesiydi. Bugün geriye dönülüp bakıldığında Marksçılığın sözde bilimsel ve evrenselce iddialarının bile yerel koşullar, yerli kültürlerin gücü ve farklı ekonomik gelişme aşamaları yüzünden iflas edeceği açıkça belliydi gibi gelebilir. Ne de olsa Lenin'in kendisi bile 1917 devrimini güvenceye almak için özgün diyalektik materyalizm doktrininden çok büyük sapmalar yapmak zorunda kalmıştı. 16. kaset 1. yüzün sonu.